Ayrım 2.
Bu kitap Vincenzo'nun eski müzik hocasına açıktan bir meydan okuma niteliği taşıyordu. Nitekim hocası kitabın 1578'de Venedik'te yayımlanmasını engelleyecekti. Ancak Vincenzo yılmadı ve eserinin 3 yıl sonra Floransa'da basıldığını gördü. Otoriteye karşı bu meydan okuma ve kararlılık derslerinden genç Galileo da payına düşeni aldı. Vincenzo, Dialogue of Ancient and Modern Music'inde şöyle yazıyor. Bana öyle geliyor ki, bir iddianın kanıtlanmasında onu destekleyecek hiçbir delil öne sürmeden yalnızca otoritenin gücüne yaslananlar çok saçma hareket ediyorlar. Bense tam tersine doğrunun peşinde olanlara yakışır biçimde size hiçbir yaltaklanmaya başvurmadan özgürce sorular sorup özgürce yanıtlar verme olanağına sahip olmak isterim. Galileo 10 yaşında bütün Toskana'yı geçip Floransa'daki ailesinin ve küçük kız kardeşi Virginia'nın yanına gitti. 13'üne kadar yeni evinin yakınında bulunan bir dil okuluna devam etti. Daha sonra Yunanca, Latince ve mantık eğitimi alacağı Vallombrosa'daki Benediktan Manastırı'na gitti. Oradayken keşiş olma isteğiyle çömez olarak tarikata girdi. Ancak babası buna izin vermeyecekti. Vincenzo, delikanlının gözlerindeki iltihaplanmanın tıbbi bakım gerektirdiğini ileri sürerek Galileo'yu tarikattan aldı ve eve getirdi. Bu kararı almasında mali durumunun da etkisi olabilir. Zira oğlunun hiçbir geliri olmayan böyle bir mesleği yapması için gerekli parayı bulması olanaksızdı. Kızlar için durum farklıydı. Kiliseye ya da eşlerine kızları için çeyiz vermesi gerekecekti ve her iki halde de yatırımlarından hiçbir karşılık bekleyemezdi. Oysa Vincenzo'nun Galileo'ya ihtiyacı vardı. İyi para getiren bir işe girecek, tercihan doktor olacaktı. Böylelikle şimdi sayısı 4'e varan kız kardeşlerinin ve 2 erkek kardeşinin geçinmesine yardımı olabilirdi. Vincenzo Galileo'yu öğrenim ve barınma masrafları okulca karşılanan 40 Toskanalı çocuktan biri olarak Pisa'daki Sapienza Koleji'ne göndermeyi planladı. Ancak gerekli bursu alamadı. Vincenzo'nun Pisa'da yaşayan iyi bir dostu çocuğun eğitim masraflarını azaltmak üzere Galileo'yu evine almayı önerdi. Fakat dostunun eşi Ammanati'nin kuzenlerinden biriyle gönül ilişkisi olduğunu duyan Vincenzo, bu gönül macerası evlilikle sonuçlanıncaya ve böylelikle ev oğlu için saygıdeğer bir yer haline gelinceye kadar 3 yıl bekledi. 1581 Eylül'ünde Galileo Pisa Üniversitesi'ne kaydoldu. Burada gerek tıp gerekse matematik serbest bilimlerin içindeydi. Babasının gönlünü yapmak için kendini tıp dersine verdiyse de 1583'te Öklit geometrisiyle tanışınca matematiğe yöneldi. 4 yıllık eğitimden sonra 1585'te 21 yaşındayken derece almak için gerekli dersleri tamamlamadan Pisa'dan ayrıldı. Floransa'ya baba evine döndü. Burada mesleği matematik olan biri gibi davranmaya başladı. Geometride kanıtlamalar ve tebliğler kaleme aldı. İkisi Floransa Akademisi'nde Dante'nin Cehennemi'nin konik konfigürasyonu ile ilgili olmak üzere zaman zaman halka açık derslerle özel dersler verdi. Vincenzo'nun armoni deneyleri yapmak üzere değişik uzunlukta, çapta ve gerginlikte telleri bir odaya doldurduğu 1588-1589 arasında Galileo da ona asistanlık yaptı. Deneysel fiziğin babası sayılan Galileo'nun deneyin ilkelerini ve değerini babasından öğrendiği rahatlıkla söylenebilir. Yeteneğiyle pek çok ünlü matematikçiyi etkileyen Galileo 1589'da Pisa Üniversitesi'nde bir okutmanlık aldı ve bir kez daha Arno Nehri'nin ağzına kurulmuş olan doğduğu kente döndü. Nehrin taşmış olması yüzünden kampüse vaktinde ulaşamayan Galileo'ya ilk 6 dersi kaçırdığı için para cezası verildi. Yıl sonunda üniversite görevlileri bu kez başka bir nedenden dolayı akademinin özel kıyafetini giymediğinden ücretinde kesinti yaptılar. Profesör kılığı Galileo'nun gözünde gösterişli bir baş belasıydı. Bu üniversite kentinde geniş bir okur kitlesi bulacak olan 300 dizelik bir şiirle bu cübbeyi alaya aldı. Bu küfürbaz şiirde her tür giyim kuşamın insanların birbirlerinin niteliklerini değerlendirmelerinde işe karıştığını, mesleki üniformalarında kişiliğin gerçek faziletlerini toplumsal mevkinin pelerini altına gizlediğini ileri sürdü. Daha da kötüsü, cübbesinin saygınlığı bir yandan profesörün genel eve gitmesine mani olur, onu fuhuşun kötücül hazlarından uzak tutarken, öte yandan ona aynı ölçüde günah olan kendi elleriyle avunmaktan başka çare bırakmaz. Ayrıca cübbe değil çalışmayı, yürümeyi bile güçleştiren bir şeydir. Uzun siyah cübbenin Galileo'nun bilimsel bir ilkeyi tanıtlamak üzere efsanede dendiği gibi ünlü eğik kulenin döne döne yükselen 8 katlı merdivenini omzunda güllelerle tırmanmasını güçleştireceği kesindi. Ancak 25 yaşındaki profesörün omuzlarındaki demirlerin ağırlığı, Aristoteles'i düşüncenin öğrencilerin gerçeklik algıları üzerinde yarattığı yükün ağırlığı yanında hiç kalırdı. Farklı ağırlıkta nesnelerin yere farklı hızlarda düştüğünü söyleyen Aristotelesçi fizik, yalnızca Galileo'nun çalıştığı Pisa Üniversitesi'nin değil, Avrupa'nın her köşesindeki üniversite topluluklarının amentüsüydü. Örneğin 10 kiloluk bir güllenin 1 kiloluk bir mermiden 10 kat daha hızlı düşeceği beklenirdi. Dolayısıyla belli bir yükseklikten bırakıldıklarında mermi yolun onda birini geçtiğinde gülle yere düşmüş olacaktı. Bu düşünce Galileo'ya mantık dışı görünmekle birlikte çoğu filozofa son derece anlamlı gelmekteydi. Görüşlerine karşı çıkanlardan birine şunu önerdi. Yapabiliyorsan şunu düşünmeyi bir dene. Büyük gülle yere düştüğünde küçük olanı kulenin henüz başında olsun. Düşerken birbirlerine bağlı olduklarını düşünün diye seslenir bir başka münakaşacıya. Neden Aristoteles'in iddia ettiği gibi hızları iki katına çıksın? Eğer havada geçen bu senaryoların uyuşmazlığı Aristoteles'in fikirlerini yerle bir etmeye yetmezse iddialarını halkın önünde gerçek dekorlarla sınamak işten değildi. Galileo bu gerçek kanıtlama işleminin tarihini ya da ayrıntılarını hiçbir zaman şahsen kaydetmemiş olmakla birlikte yaşlılığında Galileo'nun ölümünden sonra yazdığı kısa yaşam öyküsüne bunu da katacak olan genç bir öğrencisine öyküyü anlattı. Galileo olayı ne denli dramatik bir biçimde gerçekleştirmiş olsa da kulenin dibinde bekleyen insanları kendi yanına çekmeyi başaramadı. Galileo'nun havanın direnci olarak bildiği etkilere çok daha az açık olan büyük gülle, Pisa Üniversitesi'nin felsefe bölümünün derin bir nefes almasını sağlayacak biçimde daha hızlı düşer. Gülle ile merminin hızları arasında çok az bir fark olması Galileo'yu haklı çıkarmaya yetmez. Aristoteles der ki 100 arşın yüksekten atılan 100 kiloluk nesne 1 arşın yüksekten atılan 1 kiloluk nesneden önce yere düşer. Bense aynı anda yere düşeceklerini söylüyorum. Galileo her şey olup bittikten sonra tartışmayı bir kez daha özetler. Yapılan deneyde büyük güllenin küçük olanını 3-5 santimle alt ettiğini gördünüz. Şimdi kalkıp Aristoteles'in 99 arşınını bu 3-5 santimin arkasına saklamak istiyor, benim ufacık bir hatamı dilinize dolayıp Aristoteles'in koskoca yanlışı karşısında sessiz kalıyorsunuz. Aslında mesele tam da buydu. Deneysel kanıtlara alışkın olmayan 16. yüzyılın filozofları Aristoteles'in bilgeliğini Galileo'yu Pisa'da sevilmeyen biri haline getiren antikalıklara fersah fersah yeğlediler. Vincenzo'nun 1591'de 70 yaşında ölmesiyle bütün ailenin mali sorumluluğunu bir matematik profesörünün yılda aldığı 60 skudoluk yetersiz maaşla Galileo üstlendi. Günah çıkartan bir rahip yılda 200, iyi eğitimli bir hekim aşağı yukarı 300, Toskana ordusunun subayları 1000-2500 skudo kazanırken felsefenin matematiğe göre daha muteber bir alanında çalışan profesörler 6-8 kat daha fazla kazanmaktaydı. Yeni evlenen kız kardeşi Virginia'nın serseri kocası Benedetto Landucci'ye çeyiz taksitlerini ödedi. Annesiyle 16 yaşındaki erkek kardeşi Michelangelo'nun geçimini sağladı. Ve uygun bir koca buluncaya kadar San Giuliano Manastırı'ndaki kız kardeşi Livia'ya baktı. Bu zaman zarfında da diğer 3 kardeşi hastalıktan ölmüşlerdi. Galileo bu yardımları yüksünmeden hatta coşkuyla yaptı. Kız kardeşinin düğününden hemen önce Pisa'dan yazdığı mektupta Virginia'ya vereceğim hediye ipek bir yatak örtüsü diye yazıyordu. İpeği Lucca'dan aldım, bezin eni geniş olmakla birlikte metrekaresi bana sadece 3 karliniye, bir skudonun yaklaşık %1'i, mal olacak şekilde dokuttum. Çizgili olacaklar, sanıyorum çok hoşlanacaksın. Siparişimde ipeğin püsküllerinin eş olmasını istedim, böylelikle karyola yaptırmak da kolay olur. Kimseye tek kelime etme ki hiç beklemediği bir şey olsun. Bayram tatilinde eve geldiğimde getireceğim. Daha önce de dediğim gibi eğer beğenirsen işli kadife ve damasko getireceğim. Bunlardan rahat 4-5 şık elbise çıkar. Babasını Floransa'daki Santa Croce Kilisesi'nde defnettiklerinin ertesi yılı 1592'de Pisa'dan ayrılarak Padua Üniversitesi'nin matematik kürsüsünde göreve başladı. Doğduğu Toskana'dan ayrılarak Venedik Cumhuriyeti'ne gitmek zorunda kalmıştı ama en azından daha seçkin bir mevki olacak, geliri de yılda 180 Venedik florinine yükselecekti. Yaşlılığında geriye baktığında Padua'daki yıllarından yaşamının en mutlu dönemi olarak söz edecektir. Venedik Tophanesi'nde gemi yapımına danışmanlık etmenin yanı sıra evlerine davet edildiği Venedik Cumhuriyeti'nin kültür ve düşün dünyasının büyük önderleriyle önemli dostluklar kurdu. Venedik Senatosu Galileo'ya kendi bulduğu bir sulama cihazının imtiyazını verdi. Kendisine arka çıkan nüfus sahibi insanlar ve çevresindekileri etkisi altına alan bir okutman olarak kazandığı ün sayesinde üniversitedeki maaşı yılda önce 300 sonra da 480 florine çıktı. Aynı zamanda Pisa'da başladığı hareketin özellikleriyle ilgili ufuk açıcı çalışmalarını Padua'da da sürdürdü. Zira bilgeler hareketi bütün doğa felsefesinin temeli saymışlardı. Kadere bakın ki Padua'da alışkanlık haline getirdiği köy gezintilerinden birinde kent dışındaki dostlarını ziyaret eden Galileo ile yanındaki iki beyzade öğlen sıcağından kaçıp toprağın altında bir odada kestirmeye karar verirler. Yakınlardaki mağarada bulunan çavlanın esintisini içeri taşıyan bir kanalın yarattığı doğal havalandırma sayesinde oda serindir. 16. yüzyılın İtalya'sındaki sayfiyeler bu mahirane yöntemle havalandırılmaktaydı. Ancak bu yöntem tatlı tatlı esen meltemlerle birleşince sağlık açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir buharlaşmaya neden oluyordu. Nitekim Galileo ve arkadaşlarının başına gelen de buydu. 2 saatlik bir şekerlemeden kalktıklarında kaslarda kasılma, ürperti, yoğun baş ağrısı, duyma güçlüğü ve kas uyuşması gibi çeşitli belirtilerden şikayet etmeye başladılar. Birkaç gün sonra garip bir kırıklık kurbanlardan birinin ölümüyle sonuçlandı. İkincisi daha uzun yaşamakla birlikte aynı nedenle öldü. Bir tek Galileo kendini toparladı fakat bütün yaşamı boyunca daha sonraları oğlunun mafsal iltihabı ya da romatizmal kasılmalar olarak tanımlayacağı acı nöbetleri yüzünden haftalar boyu yatağa bağlı kalacaktı. Yine de Galileo Padua'da mutluluğu buldu. Ne zaman veya nasıl olduğunu kimse tam olarak bilmese de 20 yıl boyunca özel anlarını paylaşan ona 3 çocuk veren kadınla Marina Gamba ile tanıştı. Ne var ki Marina Galileo ile aynı evi paylaşmadı. Galileo yakın zamanda adı Via Galileo Galilei olarak değiştirilen Galileo Galilei Caddesi. Borgo dei Vignali'de oturmaktaydı. Çoğu profesör gibi o da özel öğrencilerine oda kiralıyordu. Çoğunlukla İtalya dışından gelen genç soylulardan oluşan bu öğrenciler dersler süresince profesörle aynı çatı altında pansiyoner olarak kalmak için para ödüyorlardı. Marina ise Venedik'te yaşıyordu. Galileo hafta sonları eğlenmek amacıyla feribotla Venedik'e gidiyordu. Marina hamile kalınca onu Padua'ya, kendi evine sadece, eğer o günlerde dakikalar hesaplanabilseydi, 5 dakikalık mesafedeki Ponte Corvo'da küçük bir eve taşıdı. Aileleri büyüyüp Marina ile Galileo arasında bağlar güçlendikten sonra bile ayrı yaşamayı sürdürdüler. Kızlık soyadıyla Virginia, Venedikli Marina'nın kızı Suor Maria Celeste Galilei, Zina'nın, yani Padua'daki San Lorenzo Kilisesi'nin 13 Ağustos 1600 tarihli kayıtlarına göre evlilik dışı bir ilişkinin ürünüydü ve aynı ayın 21'inde vaftiz edildi. Bu vesileyle Marina'nın yaşının 22 olduğunu öğreniyoruz. Kimliğinden hiç bahsedilmemekle birlikte Galileo da 36'sındaydı. Bu tür yaş farkları o günlerde çiftler arasında olağandı. Galileo'nun babası da Giulia'yı eş olarak aldığında 42 yaşındaydı. Ertesi yıl 1601'de yine Ağustos ayının 27'sinde Marina Gamba'nın ve nokta noktanın, babanın adının yerinde bir boşluk var, kızı Livia Antonia'nın vaftiz edildiği belirtiliyor. 5 yılı aşkın bir zaman sonra 22 Ağustos 1606'da 3. bir çocuk vaftiz edilir. Andrea Gamba'nın kızı Madonna Marina'nın, babası bilinmiyor, oğlu Vincenzo Andrea. Anne ile evlenmediğinden teknik olarak bilinmeyen baba olan Galileo yine de bebeğe her iki büyük babanın adını vererek babaları olduğunu beyan etmiştir. Galileo Marina ile evlenmekten hep kaçındıysa da gayrimeşru çocuklarını, varisleri, annelerini de eşi olarak kabul etti. Alimlerin bekar kalmaları bir gelenekti. Ayrıca mahalle kilisesinin kayıtlarında Galileo'nun bu yöndeki azmini pekiştirmiş olabilecek bazı koşulların ipuçları da vardır. Her şeyden önce bu kadın Venedikli Marina'ydı. Pisa'dan ya da Floransa'dan veya Prato'dan ya da Pistoia'dan veya Galileo'nun bir gün dönmeye kararlı olduğu Toskana'nın sınırları içindeki başka herhangi bir kentten değildi. Ayrıca büyük bir kentin yönetimiyle ilgili arşivlerde atalarının isimleri yazılı olan yoksul ama soylu Galilei ailesiyle aynı seviyede de olamazdı. O Andrea Gamba kızıydı. 3. Parlak yıldızlar erdemlerinizi anlatır. 17. yüzyılın ilk yıllarında Galileo'nun Padua'daki meslek yaşamının yıldızı parladıkça ailesine karşı olan pahalı sorumluluklarını karşılama mücadelesi de artarak sürdü. 1600'de müzisyen olan küçük kardeşi Michelangelo bir Polonya prensinin sarayında çalışmak üzere davet aldı. 25 yaşında yetişkin biri olmasına karşın gezi için gereken parayı ve giysiyi Galileo'dan sızdırdı. Yine 1600'de bir yandan kızı Virginia'nın doğumuna tanık olurken öte yandan kız kardeşi Livia'ya koca aradı. Kız kardeşinin 1601'de Taddeo Galletti ile evlenmesi üzerine çeyiz işini halletti, düğün töreninin ve yemeğinin masraflarını karşıladı. Bu arada da Livia'nın siyah Napoli kadifesinden açık mavi damaskolu 100 skudodan fazla tutan gelinliğini aldı. Daha sonra 1608'de Michelangelo evlenerek Almanya'ya gitti ve kız kardeşlerinin çeyiz sözleşmelerinden payına düşeni ödemedi. Bunun üzerine Galileo'nun kayınbiraderi Benedetto Landucci dolandırıldığı şikayetiyle dava açtı. Bereket versin Galileo'nun gayretleri yeni bir ek gelir kaynağı bulmasını sağladı. Özel öğrencilerine askeri, mimari ve istihkam dersleri verirken 1597'de geometrik ve askeri pergel adı verilen ticari amaçlı ilk bilimsel buluşunu yaptı. Pergel, kollarının hemen her açıda açık durmasını sağlayacak biçimde rapt edilebilir bir yayla ve vidalarla hazırlanmış, bir mille birbirine tutturulmuş, üzerleri sayılarla ve derecelerle dolu bir çift metal cetveli andırıyordu. 1599'a gelindiğinde çeşitli değişikliklerden geçen alet, birleşik faizin ya da döviz oranlarının hesaplanabileceği, orduların savaş alanındaki düzenlerinin saptanmasında karekök hesaplarının yapılabileceği ve her büyüklükteki top için uygun barut miktarının belirlenebileceği ilk hesap makinesi olarak kullanılmaya başlandı. Venedik tophanesindeki tersane çalışanları da yeni gemi tekne tasarımlarını gerçek boyutlarında inşa etmeden önce ölçek modeller halinde yapıp test etmek için Galileo'nun devrim yaratan bu pergelinden yararlandılar. İlk birkaç pergeli Galileo kendi elleriyle yaptı. Fakat bir süre sonra halkın talebini karşılamak üzere iş yerinde yatıp kalkacak birinin tam zamanlı olarak bu işte çalışması gerekti. Bu zanaatkar ücret, oda, ailesinin bakımı, ayrıca bütün malzemeler Galileo'dan olmak üzere ve her biri 5 skudodan satılan pirinçten yapılma pergellerin fiyatının 1/3 karşılığında çoluğunu çocuğunu da peşine takıp Galileo'nun evine yerleşti. Bu koşullar altında Galileo'nun pek fazla para kazanması mümkün olamazdı. Sadece pergelin nasıl kullanılacağını öğrenmeye gelen öğrencilerden aldığı yaklaşık 20 skudoyu tümüyle kendisine ayırabildi. Pergelin kullanımıyla ilgili talimatları başlangıçta kendisi yazıyordu. Daha sonra 1603'te, 3 yıl sonra aletle birlikte satılmak üzere bir kitapçık yayımlama fikri aklına gelinceye kadar yeterli sayıda kopya çıkarabilmek için bir yazıcı tuttu. Bu kitapçığa Floransa soylularından Padua Üniversitesi matematik öğretmeni Galileo Galilei'nin geometrik ve askeri pergelinin kullanımıyla ilgili talimatları adını verdi. Kitapçığın 1606 baskısının kapak sayfasında yazarın evinde basıldığı ve müstakbel Toskana Grand Dükü Don Cosimo de Medici'ye adandığına ilişkin bir not yer almaktadır. Atıf yazısında yüce prensleri diye seslenir genç amisine. Şayet zatı şahanelerinizin ve mümtaz ailenizin meziyetlerinin layık olduğu bütün metiyeleri burada zikredebilseydim, tuturacağım söylemin uzunluğundan bütün kitap ön sözden ibaret kalırdı. Bu sebepten bırakın tamamlamayı, yarısına bile varacağım şüpheli böyle bir işe kalkışmaktan imtina etmek zorundayım. 16'sında bir genç olan Cosimo, önceki yaz Galileo'nun en seçkin özel öğrencisi olmuştu. Medici hanedanının varisi olan Cosimo, Floransa'dan gelen bütün rakip ve yabancı etkileri silmiş, Siena kentini Toskana dükalığına katmış, daha sonra da 1569'da Papa 5. Pius'u kendisine Grand Duke unvanı vermeye zorlamış, azimli ve kararlı biri olan büyük babası 1. Cosimo'nun adını taşıyordu. Böylelikle sıfırdan yükselerek 14. ve 15. yüzyıllarda başarılı bankerler haline gelen ve eski Floransa Cumhuriyeti'ndeki yüksek devlet mevkilerini ellerine geçiren Medici ailesi, Galileo'nun zamanında bir krallık havasına ve otoritesine bürünmüştü. Padua'daki üniversite sömestr tatiline girdiğinde her zaman olduğu gibi Floransa'ya dönen Galileo, kraliyet malikanesine matematik hocası olarak tavsiye edildi. Genç prens Cosimo'nun öğretmeni olarak çocuğun kudretli ana babasına, şehvet düşkünü büyük kardeşi kanlı Francesco'nun ani ölümü üzerine tahta çıkması için yurda çağrılmadan önce meslek yaşamına Roma'da kardinal olarak başlayan herkesin sevgilisi Grand Duke 1. Ferdinando ile dinine düşkün Fransız eşi Grand Duchess Lorraine'li Christina eş bir statü kazandı. geometrik pergelle ilgili risalesini Cosimo'ya ithaf etmekle saraya matematikçi olarak atanmaya giden yolu açmayı umuyordu. Bu, yalnızca mali durumunu düzlüğe çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda evine, sevgili Toskanasına kavuşmasını da sağlayacak saygın bir mevkiydi. 1605'te Cosimo'ya gönderdiği ilk mektubunda, "Saygısızlık ederek kendimi küstah ya da kendini beğenmiş biri gibi göstermekten çekindiğimden yazmak için şimdiye kadar bekledim," der. Yansımalarından ve kalp ışınlarından gerekli cesareti bulmadan birdenbire karşınıza dikilerek doğan günün en berrak ışığının dosdoğru gözlerine bakmanın uygun olmayacağını düşündüğümden yakın dostlarımın ve hamilerimin size saygılarını sunmalarını sağladım. O sıralarda prensle bilim adamı arasında bağlayıcı bir resmi sözleşme yoktu. Galileo, Grand Duke'ün ve Düşes'in başyavirinin 15 Ağustos 1605 tarihinde yazdığı ve Medici'lerin 17 sarayından biri olan Floransa'nın birkaç mil kuzeyindeki Pratolino'dan gönderilen aşağıdaki davetiyede olduğu gibi hizmetine gerek duyulduğunda çağrılıyordu. Zat-ı âlileri, prenslerinin yeterli tahsili alabilmesinin yanı sıra sağlık durumunuza da bakılabilmesi için buraya gelmenizi isterler. Pratolino Dağı'nın şahane havasının size iyi geleceğini umuyorlar. Latif bir oda, leziz yemekler, rahat bir döşek ve candan bir ağırlama sizi bekliyor. Ne zaman gelmek isterseniz, bu akşam ya da yarın, Messer Leonido size bir tahtrevan tedarik edilmesiyle ilgilenecektir. Bir seferinde de Grand Duchess Galileo'yu Prens Cosimo ile Avusturya Arşidüşesi ve İmparator 2. Ferdinand'ın kız kardeşi Maria Maddalena'nın 1608'deki düğününe getirmek üzere kendi atlı arabasını gönderir. Düğün eğlenceleri Arno'nun her iki yakasına da yayılır. Tribünlerdeki seyirciler nehrin ortasında bu iş için kurulan bir adada gerçek ateş saçan dev deniz canavarları dahil özel efektlerle sahnelenen Yaso'nun altın püstekiyi ele geçirişinin canlandırıldığı görkemli oyunu izlerler. Grand Duke Ferdinando'nun hastalanıp yatağa düştüğü Ocak 1609'da Madame Cristina Galileo'dan kocasının yıldız falına bakmasını rica etti.